Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu Ekber. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا.
Ramazan Bayramı Özel Programı.
Bugün bayram günü. Tekbir sesleri, Allah'a hamd ve sena sesleri tüm şehri kaplamıştır.
Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allah büyüktür. Allah yeganedir ve ondan daha büyük bir ilah yoktur. Ve hamd etmek sadece Allah'a mahsustur. Bizi hidayete erdiren Allah'a hamd ve sitayiş yaraşır. Ve bize bağışladığı nimetler için Allah'a hamd olsun.
وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا الله أكبر خدا بزرگ است الله أكبر خدا بزرگ است لا إله إلا الله.
Ramazan ayının sonu Ramazan bayramıyla müjdelenmiştir. Günümüzde 1,5 milyar Müslüman neşeli, coşkulu bir şekilde hareket etmektedir. Allahu Ekber nidası dünya camilerinde özellikle Mekke, Medine, İran, Irak, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Pakistan'la diğer İslam ülkelerinde yükselmekte ve tevhid nidası yayılmaktadır ve Ramazan bayramının gelip çattığını ilan etmektedir. Halk Ramazan'ın melekuti atmosferini solukladıktan sonra tıpkı beyaz kanatlı güvercinler gibi kanatlanıp uçuşa geçmektedirler. Şimdi halk gruplar halinde tekbir seslerini yükseltip Allah'a şükretmekte ve Ramazan'a duydukları sevgi ve özlem üzerine diyorlar ki Allah'ı ısmarladık ey Allah'ın ayı Ramazan. Selam olsun sana ey erenlerin bayramı ki ilahi rahmet ve affile mükafatı bize armağan ettin. Ramazan bayramı dinin insanın yüceleşindeki etkisini şeffaf bir şekilde yansıtan ayna gibidir. Gaflet, heva ve hevesten kurtulan insanlar birleşik saflarda kenetlenir, omuz omuza saf tutup ellerini dua ve niyaz için semaya doğru kaldırırlar. Müslümanlar pak ve ihlaslı kalpleri ve Allah'a kulluk üzerine ilahi fazl ve kerem denizinden faydalanırlar. İşte bu mükafat bir ay oruç tutup imsak eden mümin kadın ve erkeklere aittir.
Tahran Radyosu.
Günümüzde iman ehlinin yüzünde özel bir nur ve parlaklık gözüküyor. Kur'an-ı Kerim'in Müminun suresinin ilk ayetlerinde felah ve kurtuluşa eren inançlı insanların çehresini tasvir ederek şöyle buyuruyor. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Şimdi muvahhid insanlar cani gönülden ilahi aşk ve muhabbetle mest olmuşlardır. Mevlana Celaleddin Muhammed bir beytinde bayramda insanın yeniden bir diriliş yaşadığını kaydedip coşkulu bir şekilde şöyle diyor. Bayram geldi, bayram geldi, o mutluluk kaynağı geldi. Al eline davulu, çal çal ki bu ay geldi.
Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camide mübarek Ramazan ayının faziletleri hakkında konuşma yapıyordu. İmam Ali aleyhisselam sordu. Ya Resulullah, Ramazan ayındaki en güzel ve hayırlı iş nedir? Resul-i Ekrem de buyurdu ki, vera ve takva Allah'ın haramlarından uzaklaşmadır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kendi kendine yetiştiren ve hak nurunu müşahede eden ve derin bir içsel değişim yaşayan kimse için Ramazan bayramı bayram sayılır. Eğer bu üstün özellikleriyle bayram insan hayatında var olursa işte o gün bayram sayılır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah katında oruçları ve gece namazı ve ibadetleri kabul edilenler için bugün bayram sayılır. İşte insanın Hak Teâlâ'nın karşısında isyan etmediği gün bayram günüdür.
Fıtır bayramı sadece manevi ve ahlaki özellikleriyle sınırlı değildir. Fıtır bayramının kendine özgü toplumsal adabı ve gelenekleri vardır. İmam Hümeyni açısından bayram ferdi ve toplumsal yüceliş, paklık, ıslah ve izzet kaynağı olmalıdır. Bu yüzden bayram namaz ikame etme günü olduğu gibi hakikat ile adaleti yayma günü de sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de fıtır bayramını vahdeti kelime ve tevhid günü olarak nitelendirip bayramın yapıcı toplumsal boyutlarından söz edip şunları kaydediyor. Fıtır bayramı birlik ve vahdet günü. Bütün halk kesimlerinin dayanışma ve bütünleşme günüdür. Fıtır bayramı, İslam ve Peygamber Efendimizin izzet ve şeref günü ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme günüdür.
Fıtır bayramı Şevval ayının birinci günüdür. Şevval ayının hilali mübarek Ramazan ayından sonra doğar. Fıtır bayramında Müslümanların fitre veya zekat vermeleri farzdır. Kur'an-ı Kerim'in tefsir merkezi uzmanı Muhammed Hüseyin Sadık diyor ki, Fıtır bayramının başladığı an atılacak ilk adım mahrum ve yoksullara yardım etmek, İslam topluluklardaki yoksullukları izole etmek için zekat ödemektir. Zekatın anlamı taharet ve paklık, rüşt ve olgunluktur. Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramı namazla birlikte anılır. Zekat vermek, tathir, bencillikten, cimrilikten, buhl ve kıskançlıktan arınma anlamında olup imana bağlılık ve sadakati yansıtır. Sadakat da bir nevi zekat sayılır. Fitre de zekatlardan biridir. Mali güce sahip her Müslüman fıtır bayramında belirli miktarda zekat ödemelidir. Bu zekat bedenin sağlık garantisi olduğu için beden zekatı olarak nitelendirilir.
Bayramın ayak sesleri duyulduğunda müminler Allah'ın mağfiret ve affına sığınmada coşup kendinden geçiyor. Mümin insanlar açısından bayram, kötülük ve rezaletlerden arınma, onları yakıp küle çevirme ve yepyeni bir insana dönüşme anlamındadır. Çünkü insanlar Ramazan ayında, sahurda ve iftarda, Kadir gecelerinde ve yaptıkları tüm dualarında yeni bir dönüşüm yaşayıp yeni bir doğuş ve hayat yaşamaktadırlar. Müslümanlar Fıtır Bayramı neşesini yaşarken iyi ve ihlaslı bir insan olmanın sadece Ramazan ayıyla sınırlı olmadığının bilincine varıyorlar. Çünkü Müslüman insan Ramazan'ın manevi paklık ve hürriyetini hayatı boyunca koruyup kollamaktadır. Fıtratı pak halkın kalbi ümit ve hidayetle dolup taşmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Allahu Teala Fıtır Bayramı'nda meleklerine hitap eder. Kendi yükümlülüklerini yerine getiren kullarımın mükafatı nedir? Melekler de Allah'ım onların mükafatı sana aittir. Allah da şöyle buyurur. Ey melekler! Şahit olun ki ben ihlaslı kullarımı affettim.
İşte bu yüce değerlerden ötürü dünya Müslümanları Fıtır Bayramı'nı görkemli bir şekilde kutlarlar. Ramazan bayramı şevk ve coşku dolu bir bayramdır. İhlas, takva ve zuhdun simgesi bir gündür. Fıtır bayramında halk temiz ve güzel kokulu kılık ve kıyafetle namaz musallalarına akın edip tevhid üzerine birleşip kenetlenerek namaz ikame eder ve yoksulların yardımına koşup akrabaları ve büyükleri ziyaret ederler.
Muhterem dinleyiciler, bu mübarek günü bir kez daha tebrik ederken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüze Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanı çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilir sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi, şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopoz olarak da adlandırılan ağız kopozunu sayabiliriz. Ağız kopozu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopozunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopozu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz, atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup, İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hevdevreng adlı programın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki sohbetimizde Türkmen müziği hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. o hazret resmi dinletmelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa'amilus-salihati la yastakhlifannahum fil-ardi kama istakhlafal
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: sakın haktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şeye teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor:
يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor: Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi: ben kendime bakmaktan acizim. Şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu: İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor: ey iman edenler, yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı, bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu: hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifadeyle insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile.
Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de sizlerle birlikte Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa aleyhisselamın yaşam hikayesine devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa bir süre eşiyle birlikte Medyen'de yaşadı ve çobanlık ve besleyicilik yaptı. Fakat aynı zamanda zulme ve haksızlığa uğrayan İsrailoğulları kavmine yardım için Mısır'a dönmenin iyi fırsatını kolladı. Şimdi o hazretin yaşamının devamına değineceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa aleyhisselam Medyen'de 10 yıl yaşamanın ardından Mısır'ın yolunu tuttu. Yüce Allah Taha suresinin 9 ila 36 ve de Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde o hazretinin bu dönemdeki yaşamına işaret ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönüş yolunda soğuk ve karanlık bir gecede çöl ortasında yolunu kaybetti. İliklere kadar işlenen soğuk ve rüzgar onu ve ailesini zor anlar yaşatıyordu. Bu sırada uzak bir yerde Tur Dağı tarafından bir ateş gördü. Yüce Allah bu konuyu Taha suresinin 10 ila 12. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Hani bir ateş görmüştü de ailesini, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
Ve ardından Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa aleyhisselam, ben Allah'ım vahyi duyunca kendisiyle konuşanın, evrenin bilge, güçlü ve basiretli Allah'ı olduğunu anladı ve böylece anlatılamaz bir coşku tüm benliğini sardı.
Ardından Allahu Teala Taha suresinin 17 ila 20. ayetleri uyarınca şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı, bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuştu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine çok korktu ve geri adım attı. Yüce Allah ona korkmamasını ve onu eline tutmasını, onu tekrar eski haline getireceğini buyurdu.
İlk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim Taha suresinin 22. ve 23. ayetlerinde Hazreti Musa'nın bir diğer mucizesine işaretle, sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Hazreti Musa aleyhisselam Kasas suresinin 33 ve 34. ayetlerinin belirttiği üzere şöyle dedi. Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyor. Allahu Teala da surenin 35. ayetini belirttiği üzere Musa'nın isteğini kabul etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaktır. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır.
Tahran Radyosu.
Böylece o karanlık gecede ve o kutsal topraklarda peygamberlik sorumluluğu Hazreti Musa aleyhisselama verildi ve orada Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. İlginç olan ise Hazreti Musa aleyhisselam hareketinin başlangıç noktasında toplum piramidinin zirvesi yani Firavun ve despot hükümetini hedef almasıydı. İnsan toplumlarının peygamberleri ve reformcuları yozlaşmış ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişiklikler yapmak için ekonominin, kültürün ve siyasetin kontrolünü elinde tutan toplumun güçlü kesimi ve liderlerinden yola çıkması genel bir kuraldır. Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesi ise despot güçlerle mücadelede hareket yönünü gösteriyor. Zira halkların tüm bedbahtlıklarının kaynağı Firavun sıfatlı zalim hükümdarlardır. Onlar ıslah olmadıkça milletler de gerçek saadet ve mutluluğun yüzünü göremezler.
Hazreti Musa peygamberlik emrini alınca Mısır'a gitti ve aldığı görev emrini kardeşi Harun'a anlattı. Tabi Yüce Allah da Hazreti Musa ve kardeşine Firavun'un belki Allah'ı hatırlar veya korkar diye onunla yumuşak bir dille konuşmalarını buyurdu. Eğer onunla yumuşak konuşur ve aynı zamanda konuları açıkça beyan ederlerse onların mantığını kabul edip iman getirebilir veya ilahi cezadan ve gücünün kaybolmasından korkarak teslim olup muhalefet etmeyebilir. Hz. Musa ve Harun, kibirli Firavun'un onların sözlerini dinlemeden hemen şiddete başvuracağı veya onların mesajını dinledikten sonra sert ve beklenmedik bir tepki göstereceği ve böylece görevlerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyorlardı. Fakat Allah Teala kesin bir dille onlara korkmamalarını, zira kendisinin onlarla beraber olduğu, hem duyduğu ve hem gördüğünü buyurdu.
Sonuçta Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun Firavun'un yanına gittiler. Onlar büyük çabaların ardından saraya girmeyi başardılar ve etrafını yakınları saran Firavun ile karşı karşıya geldiler. Şimdi hikayenin devamını Firavun sarayından dinliyoruz. A'raf suresi 104. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun ile ilk karşılaşmasının ilk aşamasıydı. Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim cümlesi aslında Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Zira anlamı Firavun ve diğer iddiacıların tümünün yalancı olduğu ve sadece Allah'ın dünyanın Rabbi olduğu anlamındaydı.
A'raf suresinin 105. ayeti uyarınca Hazreti Musa şöyle devam etti. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Bu aslında Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü. Yani İsrailoğullarını Firavun'un pençesinden kurtarmak ve onları el ve ayaklarına vurulan kölelik prangalları çözmek, zira İsrailoğulları o dönemde Kıptilerin eli altında zillet içinde yaşayan kölelerdi.
Sohbetimizin bundan sonraki kısmı tamamen mübarek Şuara suresinin 18 ila 37. ayetleri uyarınca devam edecektir. Firavun şöyle dedi. Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Firavun bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın başına kalkmak istedi. Ardından da şöyle devam etti. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin. Firavun bu şekilde kendince Hazreti Musa aleyhisselamı suçun yüzüne vurarak onu mahkum etmek istiyordu. Fakat Musa aleyhisselam Firavun'un sözleri ardından onun suçlamalarını yanıtladı ve karşılıklı konuştular. Tartışmanın ardından Hazreti Musa'ya Firavun alemlerin Rabbi de nedir dedi. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sorusunu şu şekilde yanıtladı.
O göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
Hazreti Musa Firavun'un sorusuna karşı şöyle dedi: "Gökyüzü tüm ihtişamı ve yeryüzü tüm genişliği ve rengarenk canlılar ile benim Allah'ımın yaratılışlarıdır. Aslında sadece böyle bir Allah'a tapılmaya layıktır." Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle "Dinlemez misiniz?" dedi. Firavun bu şekilde psikolojik savaş, alay etmek ve aşağılamakla Hazreti Musa'nın gönülleri okşayan sözlerinin oradakilerin kalplerine etkilemesini engellemek istiyordu. Fakat Hazreti Musa yine vahiy kaynağına bağlı olan sözlerine hiç korkmadan şöyle devam etti: "O sizin de Rabbiniz, geçmiş hatalarınızın da Rabbidir."
Firavun kendi boş hayalleri ile Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şahsiyetini yıkmak için "Bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir" dedi. Fakat Hazreti Musa sözlerine devam ederek "O doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir" dedi. Burada ikisi arasındaki tartışma yükseldi. Musa'nın daveti ve delillerinin kendisinin hükümet temelleri ve ihtişamını zayıflatacağını bilen Firavun, Hazreti Musa'yı hapsetmekle tehdit etti. Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." Bunun üzerine Musa, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.
Kur'an-ı Kerim Şuara suresinin devamında Firavun'un Hazreti Musa'dan sözlerine kanıt getirmesini istediğini belirterek "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu" dedi buyuruyor ve şöyle devam ediyor: "Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuştu. Elini koynundan çıkardı ve bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır" dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler."
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek programımızda Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatının bir başka bölümünü sizlere aktaracağız. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir, İslam ümmetine aittir, İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Siyonistler sürekli Yahudi aleyhtarı duygu ve davranışlara maruz kaldıklarını iddia ediyor. Antisemitizmin manas, akıl ve mantıktan yoksun bir eğilim olduğu konusunda ısrar ediyor. Çoğu zaman bilinmeyen, gizemli bir virüs ya da hastalıkla karşılaştırıyorlar. Peki antisemitizm gerçek mi? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonist hareketin başlangıcından bu yana en önemli stratejilerinden biri, Yahudi halkından bir kurbanlık imajı çizmek için çok sayıda plan ve taktik tasarlamak olmuştur. Yani Siyonistler en azından modern çağda kendilerini sürekli zulme uğrayan bir etnik grup ve bulundukları toplumlarda tacize uğramış gibi göstermeye çalışmışlardır. İnsan haklarının ihlal edildiğini ve kendi kaderlerinin belirlenmesine hiçbir zaman müdahale etmediklerini iddia ediyorlar. Siyonistler bu taktiği kullanarak bir ülkede yaşayan diğer tüm etnik grupların ve Yahudi olmayan grupların haklarını kaybetme pahasına da olsa tekelci eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktalar. Siyonizmin öne çıkan baskı taktiklerinden biri de antisemitizm olgusunu gündeme getirmektir. Sohbetimizin devamında bu taktiğin kökenlerini ele alarak antisemitizm olarak adlandırılan şeyin yalnızca kültür karşıtı ve ırkçı bir olgu olmadığını, Siyonistlerin doyumsuz ayrıcalıklığına karşı doğal bir tepki olduğunu göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, yüzyıllar boyunca Yahudilere karşı muhalefet defalarca şiddete ve huzursuzluğa yol açtı. Yahudiler çoğu zaman yaşadıkları ülkelerden kovuldular. Peki neden antisemitizm denilen bir olgu var? Neden farklı ülkelerde, farklı bölgelerde, farklı kültürlerde sürekli Yahudilerle çatışmalar yaşanıyor? İftira ve inkarla mücadele birliği dünyadaki en büyük ve en etkili Siyonist örgütlerden biridir. Bu kuruluş kendisini Yahudi karşıtlığının izlenmesi ve mücadelesinde öncü bir merkez olarak görmekte ve halkı bu tehlikeli olgu hakkında eğitmektedir. İftira ve inkarla mücadele birliği genel müdürü Abraham Foxman bir daha asla artan Yahudi karşıtı düşmanlık olarak tanımladığı durumdan derin endişe duyuyor. O şöyle yazıyor: "Şu anda Yahudi halkının güvenliğini ve emniyetini hedef alan ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuza kesin olarak kanaat getirdim. Tıpkı 1930'larda karşılaştığımız tehdit gibi. Ama şimdiki tehdit çok daha büyüktür." O ayrıca Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki bu eğilimin oluşma ve devam etme nedenleri konusunda da kafasının karıştığını iddia ediyor. O şöyle yazıyor: "Antisemitizmin bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Yahudi karşıtlığı bundan muzdarip olan kişinin temelde mantıksız davrandığı bir hastalık gibidir. Bu hastalık bir akıl hastalığıdır." Elie Wiesel, modern çağın en ünlü Yahudi yazarları ve önde gelen sosyal figürlerinden biriydi. Gece başlığıyla dünya çapında farklı dillerde yayınlanan kitabında İkinci Dünya Savaşı deneyimlerini ve anılarını anlatmıştır. Gece onun bu hatıralarının kitabıdır. Bir daha hiç görmeyeceği annesi ve küçük kız kardeşinden ayrılışı, babasıyla açlığı, soğuğu, darbeleri ve işkenceyi paylaştığı kamplar ve insan onurunu kaybetmenin utancı. Bu kitap Amerika'da farklı eğitim seviyelerinde birçok sınıfta zorunlu edebi metin olarak öğretilen metinlerden biridir. Elie Wiesel 1986'da Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Wiesel antisemitizm alanında önde gelen yazarlardan biri olarak tanınsa da kendisi bu konunun kafasını karıştırdığını belirtmişti. Almanya'da dinleyicilerine hitaben yaptığı bir konuşmada antisemitizmin kaynağının ve tarih boyunca devamının gizemli bir sır gibi çözülmeden kaldığını söyledi. Başka bir konuşmasında ise antisemitizmi akıl dışı bir hastalık olarak nitelendirdi. 2002 yılında bir konferansta konuşan Wiesel bir adım daha ileri giderek şöyle dedi: "Dünya son 2000 yılından çok değişti ve geriye yalnızca antisemitizm kaldı. Henüz tedavisi bulunamayan tek hastalık. Aksi halde bu antisemitizmdir." Etkili Yahudi Amerikalı yazarlardan biri olan, aynı zamanda Siyonist rejimin sadık bir savunucusu olan Charles Kartmer, kendisini aynı şekilde Yahudi karşıtı duyguların ısrarı karşısında şaşkına dönmüş ve kafası karışmış olarak tanımlıyor. O, diğer birçok Amerikan gazetesinde yeniden yayınlanan Washington Post'taki notlarından birinde şöyle yazıyor: "Antisemitizmin varlığını sürdürmesi birçok antik zehir gibi tarihin en büyük gizemlerinden biridir." Foxman, Wiesel ve Kartmer önde gelen Siyonist liderlerle birlikte antisemitizmin ısrarı ve hayatta kalması konusunda bir açıklama getiremiyor ya da yapmak istemiyor. Bunun hiçbir rasyonel temeli olmayan tamamen mantıksız bir hastalık olduğuna, dolayısıyla Yahudilerin yaptıkları ile Yahudi olmayanların Yahudiler hakkında ne düşündüğü arasında hiçbir fark olmadığına inanıyorlar ya da inandıklarını iddia ediyorlar. Onlara göre Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında yüzyıllardır devam eden düşmanlık ve gerilimin Siyonistlerin davranışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Modern çağın en etkili Yahudi figürlerinden bazıları özel olarak Yahudi davranışı ile Yahudi düşmanlığı arasındaki bağlantıyı kabul etti. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki en güçlü ve öne çıkan Avrupalı Yahudilerden biri Meyerkarl Rustfeld, uluslararası mali işlerde önemli rol oynayan bir ailenin isimlerindendir. Almanya'daki bir başka nüfuzlu Yahudi bankacıya yazdığı 1875 tarihli özel mektubunda şöyle yazıyordu. Yahudi karşıtı duygular konusunda Yahudilerin kendileri suçludur. Mevcut düşmanlık onların küstahlığına, gururuna ve sınırsız kibrine atfedilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde ve yönetimde Henry Kissinger kadar hassas ve önemli bir rol oynayan bir Yahudi bulmak nadirdir. İki Amerikan başkanının başkanlığı sırasında Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Kissinger bir açıklamasında şöyle diyor. Yahudi bir ailede doğmasaydım kesinlikle bir Yahudi karşıtı olurdum. 2000 yıldır zulme uğrayan insanlar bir şeyleri yanlış yapmış olmalı. Kissinger bir telefon görüşmesinde şöyle diyor. Yahudi karşıtlığıyla suçlanan ilk Yahudi ben olacağım. Evet, böyle bir sadakat, böyle bir dürüstlük çok nadir görülür. Yahudi liderler nadiren antisemitizmi Yahudi davranışlarına bir tepki olarak tanımlıyorlar. Modern çağın en zengin ve en etkili isimlerinden biri Macar kökenli milyarder George Soros'tur. Genel olarak Yahudi cemaatiyle ilişkilerini göstermekten kaçınıyor ve tüm üyelerinin Yahudi olduğu toplantılara nadiren katılıyor. Ancak 2003 yılında New York City'deki bir toplantıda Yahudi Kurucular Ağı üyeleriyle konuştu. Avrupa'daki antisemitizm hakkında soru sorulduğunda Soros aniden Amerika ve İsrail'in Siyonizmi destekleyen politikalarına dikkat çekti. O şöyle dedi. Avrupa'da antisemitizmin yeniden yükselişine tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Bush ve Sharon hükümetlerinin politikaları buna katkıda bulundu. Bu gidişatı değiştirirsek Yahudi karşıtlığı da ortadan kalkacaktır. Bununla doğrudan nasıl başa çıkılacağını söyleyemiyorum. Çoğu insan Yahudi olmayanların Yahudilere karşı olumlu duygularının Yahudi davranışlarından kaynaklandığını kolaylıkla kabul eder. Ancak Foxman, Wiesel ve Steinberg gibi Siyonist liderler Siyonistlere yönelik olumsuz duyguların kendi davranışlarından da kaynaklanabileceğini kabul etmek istemiyorlar. Tıpkı diğer tüm sosyal davranışları gibi Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki çatışmanın da insanlık tarihi ve doğasında açık ve anlaşılır bir temeli bulunmaktadır. Tarihi belgeler antisemitizmin birkaç yüzyıl boyunca devam etmesinin kökeninin Yahudilerin Yahudi olmayanlara karşı alışılmadık davranışlarından kaynaklandığını gösteriyor. İsrailli ve Yahudi Siyonist liderler, Yahudilerin bir halk veya ulus olduğunu doğruluyorlar. Bu, dünyanın her yerindeki Yahudilerin kendilerine bağlı ve sadık hissetmeleri gereken ayrı bir ulusal grubun olduğu anlamına geliyor. Bazı Amerikalı Yahudi liderler açıkça buna işaret ediyor. Amerikan Yahudi Kongresi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Stefan S. Weiss, Haziran 1938'te New York'taki Yahudi cemaatine hitaben şunları söyledi. Ben Yahudi inancına sahip bir Amerikan vatandaşı değilim. Ben bir Yahudiyim. Hitler bu konuda haklıydı. Yahudi halkını bir ırk olarak nitelendirdi. Ve biz de bir ırkız. Bu perspektifle ilgili olarak İsrailli liderler, Siyonist devletin sadece Yahudi vatandaşlarını değil, aynı zamanda dünyadaki tüm Yahudileri de temsil ettiğini ifade etti. Siyonistler ayrı bir ulusun üyeleri olduklarında ve kendilerini bu ulusa bağlı ve sadık olarak görmeleri gerektiğinde ısrar ederken, aynı zamanda Yahudilerin yaşamayı düşündükleri herhangi bir ülkede tam ve eşit vatandaşlar olarak kabul edilmesi gerektiğinde ısrar ediyorlar. Amerika'daki Siyonist Yahudiler, Abraham Foxman gibi Yahudi halkından ayrı bir milliyet olarak söz ediyor. Aynı zamanda Yahudilerin de diğer Amerikalılar gibi Amerikalı olduklarını iddia ediyor. Ve Siyonist Yahudiler de dahil olmak üzere Yahudilerin Amerikan vatandaşlığının tüm haklarından yararlanması gerektiği üzerinde ısrar ediyor. Kısacası Yahudi Siyonist liderler ve örgütler, Siyonist Yahudiler için yalnızca ülkeleri olan İsrail'de değil, dünyanın her yerinde tam vatandaşlık hakkı talep ediyorlar. Büyük Yahudi Siyonist örgütler ve genel olarak organize Yahudi topluluğu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde çoğulculuk, hoşgörü ve çeşitlilik gibi kavramları destekliyor. Çoğulculuğun, kurtuluş ve hakikatin tek bir din, kültür veya topluluğa özgü olmadığına, hoşgörünün hoşgörü anlamına geldiğine inanan bir okul olduğu, bir mektep olduğu belirtiliyor. Siyonist liderler bunun Yahudi için iyi olduğuna inanıyor. Foxman bu konuda da şöyle yazıyor. Amerika'nın çok kutuplu toplumu Yahudi güvenliğinin merkezinde yer alıyor. Uzun vadede Amerikan Yahudi yaşamını Yahudi cemaatinin dağılma tarihinde benzersiz derecede olumlu bir deneyim haline getiren ve İsrail için önemli müttefikler olmamızı sağlayan şey çok kutuplu, hoşgörülü ve kapsayıcı bir Amerikan toplumundan gelen sağlıktır. Görünüşe göre çoğulculuk ve çeşitlilik sadece Yahudi olmayanlara emrediliyor. Yahudi Siyonist liderlere göre kendi topraklarındaki Yahudiler için arzu edilen şey elbette çoğulculuk ve çeşitlilik değil, saf etnik merkezciliktir. İftira ve inkarla mücadele birliği bir süreliğine "Çeşitlilik bizim gücümüzdür" sloganını öne sürdü. İftiraya karşı mücadele birliği ortaya attığını iddia ettiği bu sloganla birlikte Amerikalıları, özellikle de gençleri ikna etmek için çok fazla çaba harcadı ve sosyal, kültürel ve ırksal çeşitliliğe mümkün olduğu kadar kucak açmak istedi. Ancak bu birliğin kampanyası başarısız oldu. Amerikalı politikacılar ve eğitimciler neredeyse tüm Amerikan kitle iletişim araçları çeşitliliği ve çok kültürlülüğü, çoğulculuğu teşvik ediyor ve bu kavramları kabul etmeyenleri nefret dolu ve cahil olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi gibi etkili Yahudi Siyonist örgütler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i yalnızca Yahudilerden oluşan tek etnik gruptan oluşan bir devlet olarak tanıyıp savunması gerektiği yönünde ısrar ediyor. Değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bahsettiğimiz gibi antisemitizm gizemli bir hastalık değildir. Tarihin de gösterdiği gibi genelde antisemitizm olarak tanıtılan şey, kendi benzersizliği ve özel oluşunda ısrar eden, kendi hedeflerini gerçekleştirmek uğruna maksimum gücü eline geçirmeye çalışan bir azınlığa karşı doğal ve anlaşılır bir tutumdur. Bu grup için toplumun çıkar ve menfaati hiçbir anlam ifade etmemektedir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.